İyi günler A9 TV izleyicileri. Ay Zaman ve Yaratılış Değilleri programımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe, Akın Hocam ve Oktar Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet. Kalp muhteşem bir sistem var. İsterseniz onunla başlayalım inşallah. Hiç eşi benzeri olmayan bir adeta makine gibi çalışıyor. En verimli iş makinesi. Yeryüzünde daha verimli bir iş makinesi yok. Cenin henüz 22 günlükken kalbin bulunduğu alandaki küçük hücre topluluğu atmaya başlıyor. Daha kan oluşmadan hareketlenen bu akıllı organın aniden atmaya başlamasının sebebi acaba nedir? Buna bakalım. Sebep besine olan ihtiyaçtır. Henüz bir beden oluşmamıştır. Oluşan embriyo ise gelişmek için besine, oksijene ve hormonlara ihtiyaç duyar. Ayrıca küçük embriyoda atıklar da vardır. Bunların da uzaklaştırılması gerekmektedir. İşte bu nedenle Allah'tan ilham alan bu müthiş pompa bağımsız ve kusursuz hareketini gerekli zaman ve yerde aniden başlatır. Yani burada muhteşem bir akıl var. İhtiyacın olduğunu bilinmesi gerekiyor. Onun kalbinde bilmesi gerekiyor. Kalbi oluşturan hücrelerin bilmesi gerekiyor. Bir araya gelip kalbin oluşması gerekiyor ve bu şekilde başlıyor atmaya. Dakikada 70 kere, bir yılda yaklaşık 35 milyon kere, ortalama bir ömür boyunca ise 2 milyar kere atacaktır. Yani böyle bir makine, bu kadar uzun süre hiç durmadan çalışan başka bir makine yok.
227 milyon litre kan pompalıyor.
Evet, 227 milyon litre kan pompalıyor.
Yani doktor hocam dediğin gibi böyle bir cihaz yapmaya kalksa bu 1 milyon litre bile olmadan zaten mutlaka bir arızaya uğrar, bakıma ihtiyaç duyar. Ama bir ömür boyu 227 evet. milyon litre kan pompalıyor.
Tabii boyutlarına göre düşünmek lazım. Yani bunu 227 milyon litre kan pompalıyor ama 2 milyar kere kasılarak yapıyor.
Evet.
Yani o sayı muhteşem. Yani kat daha büyük olsa tabii o zaman daha az atarak bu hacme ulaşırdı ama o 2 milyar kere kasılması zaten çok aklın kavraması sınırlarının ötesinde bir muhteşemlik meydana Maşallah. Getiriyor. Yani yorulmamak ne demek? Arıza yapmamak ne demek? Hastalık halleri hariç tabii. Her birinde elektrik akımı oluşuyor. Ve muhteşem bir muntazam bir şekilde kalbin her tarafına eşit olarak dağılıyor. Ve mükemmel bir zamanlamayla önce kulakçıklar, sonra karıncıklar kasılıyor. Ama zamanlama şöyle, aradaki elektrik sinyali 0.12 saniye. Yani bir saniyenin 5'te 1'i kadar bir süre gecikmeye uğruyor. 0.12 saniye. Bu bir saniye. Yani onun çok küçük de bir biri. Ve o gecikmeden dolayı önce kulakçıklar, sonra karıncıklar doluyor. Aynı anda kasılsa olmuyor. 0.12 saniye değil de 0.17 saniye olsa olmuyor, 0.5 saniye olsa yine olmuyor, 1 saniye olsa yine olmuyor. Tam olması gerektiği kadar. O 0.12 saniyelik gecikme birdenbire kulakçıkların biraz daha önce kasılıp karıncıkların dolmasına vesile oluyor. Onlar dolduğu için de kasılıyorlar. O sırada kapakçıklar geriye doğru kapanıyor ve kanı vücuda pompalayabiliyor. Bunu sadece Allah bilebilir. Yani hangi gecikmeyle olması gerektiğini. Oradaki hücreler 0.12 saniye geciktirecek şekilde yaratılmışlar. Bu çok büyük bir mucize. Yani normalde sinir lifleri var baştan itibaren. Elektriğin ilk oluştuğu yer var. Oranın hücreleri de özel. Onlar her saniye yaklaşık bir elektrik sinyali oluşturuyorlar. Yani fazla olduğu zaman hastalık oluyor zaten. Çok fazla olduğu zaman anormal bir çarpıntı, hatta öldürücü olabilir. Tedavisi gerekiyor. Az olsa yeterli kan pompalayamıyor, yine koma, ölüme gidebilir. Zaten hepsine tedavi gerekiyor. Tam olması gerektiği gibi yani dakikada 70 kere, bazı insanlarda 60 kere, bazı insanlarda 80 kere elektrik sinyali oluşturuyor. O elektrik sinyali sinir lifleriyle süratle iletiliyor. Ama tam arada bir ara nokta var böyle. Atrioventriküler node deniyor ona. Atrioventriküler node'da hem kulakçıklarla karıncılıklar arasındaki bir bölge. Orada da 0.12 saniye gecikmeye uğratılıyor ki biraz önce kasılıp doldurabilsin diye tam mükemmel bir zamanlamayla doldurup gönderiyor kanı.
Bunun maşallah. İlk anda olması gerekiyor bir canlıda, yoksa yaşamını devam ettirmesi mümkün değil. Yani bu bahsettiği, doktor hocamın bahsettiği o kısa aralığın, saniyenin çok daha küçük bir aralığının bir canlıda ilk anda var olması gerekiyor. Yoksa mesela aynı anda kasılsa hiçbir şekilde kan vücuda gitmeyecek. Tamamen orada kalacak. Hatta belli bir süreden sonra kalbi patlatacak. Ve ilk anda olmazsa kesinlikle canlı yaşamda dediğimiz gibi devam edemiyor. O yüzden evet. bir anda yaratılmış olması gerekiyor.
Tabii, yani hiçbir kimse bilmiyordu ki ya 0.2 saniye gecikmeyi. Hiçbir insan da bilmez.
Evet.
Dediğin gibi o ilk anda o hücre yine var olsa ama 0.12 saniyelik değil de 0.17 saniyelik bir gecikme olsa olmuyor. Yine hayat olmuyor. Her şey tamam olsa bile. Devam edelim. Bu hayret verici miktar günde 10 tonluk bir tankeri bir ömür boyunca ise tam kapasiteli 100 yüzme havuzunu doldurabilmektedir. Yani kalbin yaptığı iş muhteşem, eşi benzeri yok maşallah. Kalp her dakika ortalama 70 kere atarak vücuttaki kanın bir gün içinde 1000 tam devir yapmasını sağlar. Bunun anlamı tüm kanın vücuttaki her hücreyi 1000 kere ziyaret etmesi, sürekli besinleri onlara iletmesi, oksijeni verip karbondioksit alması, hasarları tamir etmesi, aksaklıkları gidermesi ve artıkları toplamasıdır. Vücuttaki her hücre kalbin bu yorulmak bilmez gayreti sayesinde günde 1000 defa teftişten geçirilir. Bu şekilde kalp günde 8000 litre kan pompalar. Yani bu nasıl yorulmadan yapıyor bunu, durmadan yapıyor. Ama yaratılışındaki bakın, yapısındaki mucize oradan kaynaklanıyor zaten. Mesela normalde bir kas. Kasların hepsi yoruluyor, herkes bilir yani. Elinde bir şeyi, mesela kalbin o kanı gönderiyor. Önünde bir atar damar var, aorta atar damarı diye böyle. Şöyle bir büyüklüğü var, bir çapı var. Ama ondan sonra damarlar hemen dallanmaya başlıyor. O önce işte ikiye ayrılıyor, yan dalları ayrılıyor. Ondan sonra onlar dalları ayrılıyor. Ondan sonra kılcal damarlanma var. Yani önündeki direnç, kalbin önündeki direnç çok yüksek. Tahmin edilenden çok daha yüksek. Onu elimize verselerdi, yani kalbin gönderdiği o şeyi, kanı birkaç kereden fazla yapamaz insan. İki eliyle birden sıksa o kadar büyük direnç var kalbin önünde. Belki o, yani birkaç kere sıkabilir, ondan daha fazla şey edemez. Yani çok güçlü biri de biraz daha fazla yapabilir. Hemen yorulur ve tükenir ve biterdi.
Evet.
Kalp bunu dakikada 60-70 kere hayat boyu, bir de söyleyeyim 2 milyar kere yapıyor bunu hayatımız boyunca.
İnşallah.
Devam edelim. Uykuda bile yetişkin bir insanın kalbi saatte yaklaşık 300 litre kan pompalamaktadır. Bu hızla toplam 7 dakika içinde bir arabanın benzin deposunu rahatlıkla doldurmak mümkündür. Bakın yapısında bir mucize daha var. Şimdi diğer kaslardan farklı bir yapısı var. Şekeri anında kullanacak şekilde böyle. Ve yüksek kanlanması var. Fakat şöyle oluyor. Şimdi kalp kasılıyor. Kanı ana atar damara gönderiyor. Ana atar damardan ilk çıkan dal kalbi besleyen damarlar. Tam olması gerektiği yerde. Yani kanda içindeki kanı, temiz kanı pompaladığı anda kendi kasına da kan geliyor. Ama o an kasıldığı için kan alamıyor tabii, damarları büzüldüğü için. Genişlediği anda o kandan yararlanıyor, oksijenleniyor hemen. Çünkü sürekli oksijene ihtiyaç var. Ana atar damardaki ilk çıkış kalbin kasına giden çıkış. Koroner arterleri deniyor. Koroner arterlerinde hatta bir tıkanma olduğu zaman kalp krizi gerçekleşiyor. Herkes bilir bunu. Koroner hastalığı denir. Ameliyat edilmesi gerekiyor. Ameliyatta da mesela bacaktan alınan bir damar yerleştiriliyor ki oraya normal kanlanma olsun diye. Ama şöyle bir muhteşem mekanizma daha yaratılmış. Allah maşallah. Mesela bir damarda tıkanma oluyor zamanla ama azar azar oluyor ya, damar sertliği dediğimiz o kolesterol plakları birikiyor. O damarın çapını küçültmeye başlıyor koroner damarların. Fakat zamanla kalp kasının içerisinde kolateral denen yan dallar oluşuyor. Çünkü hücrelerin böyle bir özelliği var. Yeterli kan gelmediği algılandığı anda orada yeni kan damarları oluşturmaya başlanıyor etrafta. Bu da muhteşem bir mucize. Bakın kendi kendini tamir eden bir özelliği var. Bu bölgeye diyor kanın, kalp yeterli kanı gelmiyor diyor. Onun için diyor zamanla böyle, ama tabii bu uzun zamanda gerçekleşen bir şey. Yan dallar, kolateral denen dallar oluşuyor.
Ama yol yapımı gibi bir şey.
Efendim?
Yol yapımı gibi bir şey.
Evet. Yani o işte o yolda yavaş yavaş tıkanıklık oluyor. Ağır trafik oluşuyor böyle diye düşünelim. Hemen yan yollar açılıyor oraya böyle zamanla. Evet. Onu bypass ederek, etrafından dolaşarak oraya kan götürüyorlar. Ya bu aklına alacağı bir şey değil. Yani bu sistem insanın DNA'sında, genlerinde programlanmış olarak var. Çünkü oraya o kan az gittiği zaman oluşan proteinler ve sinyaller oraya yeni kan damarı oluşturuyorlar. Kan damarı yapımı için emir gidiyor oraya ve orada kan damarı hücreleri birikmeye başlıyor, oluşmaya başlıyor. Yeni kan damarları yapıyorlar.
maşallah.
Bu ya hiçbir yani bu evet. Allah'ın yaratma sanatı.
Evet.
İnsan çok rahat yani tabii böyle bilmiyor neler olup bittiğini. Yani doktorlar görüyor tabii bunu film çektikleri zaman, anjiyo yaptıkları zaman. Orada oluşan yeni kan damarlarının farkına varıyorlar. Devam edelim. Kalbin bir başka mucizevi özelliği ise vücudun gereksinim duyduğu oranda kan pompalayabilmesi. Vücudun ihtiyacını tespit edebilmesidir. Kalp dinlenme halindeki bir kişide dakikada yalnızca 4-6 litre kan pompalar. Bu miktar o anda bu kişi için yeterlidir. Çünkü vücuttaki hücrelerin bu aşamada fazla miktarda oksijene ihtiyaçları yoktur. Ancak egzersiz yapan bir kişide oksijen ihtiyacı artar, hücrelere oksijenin daha hızlı biçimde iletilmesi gerekir. Kalp hemen bu ihtiyacı tespit eder ve daha hızlı atmaya başlar. Egzersiz sırasında kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı 4 ile 7 kat artmıştır. Şimdi insan biliyor mu kalbin ne kadar atması gerektiğini? Böyle bir hesap yapabilir mi? Hiçbir bilim adamı yapamaz, hiçbir teknoloji de yapamaz. Yani hangi hücreye ne kadar oksijen var, kalp kaç kere atarsa, ne kadar kan akarsa o bölgeden o oksijen ihtiyacını karşılayabilir. Kimse bilmez bunu. Yani hiçbir öyle bir şeyden haberi yok. Hangi hücrenin 100 trilyon hücremiz var ne bilelim. Ama Allah biliyor işte. Allah bizim adımıza o sistem öyle yaratılmış. Nasıl oluyor bu? Kandaki oksijen miktarını takip eden alıcılar var. Sürekli olarak takip ediliyor. Ve bu geriye kalp merkezi var beyin sapında. Oraya bağlılar. Oraya bilgi götürüyorlar. Şimdi bir oksijen, bir mesela kaslar çok çalışıyor, spor yapıyor diyelim. Dolayısıyla oksijen çok tüketiliyor. Ve oksijen yetersiz olmaya başlıyor. Kandaki miktarından anlaşılıyor bu. O alıcılar da o görev başında oldukları için. Ve açığa çıkan maddeleri de tespit ediyorlar. Yani oksijen olmadığı zaman bu sefer oksijensiz bir metabolizmaya giriyor dokular. Ve bazı metabolizma ürünleri de birikmeye başlıyor. Bu uyarılar derhal değerlendiriliyor. Çünkü anan kandaki bu maddeleri ölçen, oksijeni ölçen reseptörler var, alıcılar var. Derhal kalp merkezinden emir gitmeye başlıyor kalbi, hızlandırıyor. Özel bir sinir sistemi var, sempatik ve parasempatik diye. Sempatik sistem kalbin atım hacmini ve atım hızını arttırıyor. Parasempatik de tam tersine kalbi yavaşlatan bir özelliği vardır. Ve derhal kalbin, bakın dakikada pompaladığı kan miktarı 4 ile 7 katı artmıştır. Hemen önlem alınıyor.
Biraz önce verilen örnekte şimdi ufak bir hesaplama yaptım. Günde 100 trilyon hücreyi 1000 defa dolaşıyor. Bütün hücreleri 1000'er defa dolaşıyor. Yani bu şöyle bir şeye denk geliyor. Bir örnek verelim mesela. İşte bir otel düşünün. 100 trilyon tane odası var olsun. Buna her 41 saniyede bir yemek servisi yapılan bir organizasyon düşünün. Bütün odalara. 100 trilyon odanın hepsine her 41 saniyede bir yemek servisi yapılıyor. Düşünün. 41 saniyede bir. 100 trilyonda oda var. Yani artık insan sayamaz bile böyle bir şeyi.
100 trilyon tane şehir var aslında. Evet. Her bir hücre bir şehir gibi. Oda da değil yani. Evet, oda ne ki? Oda.
Evet yani oraya mesela oksijen taşınıyor. Akciğerlerden alınan hemoglobin mesela alıyor oksijeni. Ondan sonra gidiyor. Oksijenle bağ kurmamak için arada demir kullanıyor. Demir bulunuyor. Hatta demir eksikliği olanlar halsiz olmasının sebebi de odur. Yani hücrelerin daha az oksijen aldığı için biraz daha metabolizmaları yavaş çalışır. Mesela demir kullanarak adeta onu bir cımbız gibi kullanıyor. Oksijeni alıyor ve bir bebeğe mama yedirir gibi adeta hücreye geliyor, oksijeni bırakıyor. Ve o bırakma işlemi de mesela çok detaylı doktor hocam sana anlatmıştım onu geçen programlarda. Yani en ufak bir farklılık olsa o oksijeni üzerinden atamıyor hemoglobin. Veyahut da en ufak bir farklılık olsa çok daha rahat üzerinden çıkabiliyor oksijen. Hücreye ulaşamadan o oksijeni kendi üzerinden düşürmüş oluyor, atmış oluyor. O kadar hassas bir yapıda ki tam hücreye geliyor ve ilgili süre içerisinde o oksijeni hücreye bırakıyor ve yoluna devam ediyor. Sonra gidiyor yeniden tekrar akciğerden oksijenleri alıp tekrar hücrelere dağıtmaya başlıyor. Tabii bu biraz önce verdiğimiz örnek için siz 100 trilyon odalı bir otel düşünün. Buna her 41 saniyede bir yemek dağıtımı yapmanız için muhteşem bir organizasyon kurmanız lazım. Ve hatasız çalışan bir organizasyon içinde yani çok büyük para harcamanız gerekiyor öyle bir şey için. Ama bu vücudumuzda zaten her gün olan bir şey. Yani son derece vücudumuz için normal bir şey. Ve biz bu nimetin içerisinde yaşıyoruz. Tabii insan olarak bunu düşünmemiz gerekiyor.
Evet. Şimdi aslında madem sen o konudan bahsettin o çok önemli. Hemoglobinin oksijene bir ilgisi var. Hemoglobin özel bir protein. Beta globin ve alfa globin diye ayrı iki tane protein molekülünden oluşuyor. Bu dördüncül yapısı deniyor buna proteinlere. Yani çünkü üç boyutlu katlanması var. Ondan sonra başka protein grupları geldiği zaman dördüncül yapısı oluyor bu. Hemoglobin öyle kompleks bir molekül. Yaklaşık işte 150 tane yaklaşık amino asitten oluşan ve birkaç parçadan oluşan bir molekül. Ortasında demir var. Bu özel yapıdaki bu hem denen parçası oksijeni bağlayabiliyor kendine. Yani oksijene özel bir ilgisi var, onu tutuyor. Ama kasa geldiği zaman kasta da miyoglobin diye ayrı, hemoglobinin bir türevi var. O da ayrı bir protein yapısında. Farklılıkları var hemoglobinden. Şöyle bir farklılığı var. Miyoglobinin oksijene ilgisi hemoglobinden daha fazla. Dolayısıyla oksijendeki hemoglobindeki oksijeni koparıp alıyor kendine. Ama o kadar oranlı ki bu kas içinde kullanılacak derecede. Çok aşırı fazla ilgisi olsa, yani mıknatıs gibi böyle çok güçlü çekse kendini, hücrenin içinde kullanılamazdı. Çok oranlı yaratılmış. Peki bebekte bu nasıl oluyor? Şimdi bebekte biliyoruz bebek anneden, annenin kanındaki oksijenden yararlanıyor. Plasenta denen bir organ var. Halk arasında da son denir buna böyle. Doğumunun en sonunda çıkan bir böyle et parçası şeklindedir. O bütün böbrek diyaliz makinesi, böbrekler gibi fonksiyon görüyor, akciğer gibi fonksiyon görüyor. Annenin kanındaki oksijeni alıyor bebek ama kanlar temas etmiyor. Dolaşımlar arasında bir temas yok. Neyse, annenin hemoglobini var, normal yetişkin hemoglobini. Bebeğin de ayrı bir hemoglobini var. Fetal hemoglobin deniyor buna. Sadece bebekte yapılıyor bu. Yani diğer normal hemoglobinin genetik bilgisi olmasına rağmen bebekte, anne karnındayken sadece bebek hemoglobini üretiliyor. Sebebi de şu, bakın çok önemli bir sebebi var. Olmasa zaten aksi takdirde bebek hemen ölür, hayat olmuyordu. Annenin hemoglobinden daha fazla oksijene ilgisi, ondaki oksijeni koparıp alıyor. Daha fazla ilgisi olduğu için. Ve bebekte bunu kullanabiliyor. Bebeğin kasları çalışmadığı için annenin karnında kasa vermeye ihtiyacı yok. Ama doğduğu anda, daha ilk doğduğu anda, yani annenin işte haznesinden başı çıkıyor, hemen solunum yapmaya başlıyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Bebeğin hemoglobinin oksijene ilgisi fazla, normal insanınkinden fazla. Kaslarda da miyoglobin var, biraz önce bahsettiğimiz hemoglobinin türevi. Ona vermiyor oksijeni, ilgisi çok fazla olduğu için. Dolayısıyla ilk doğduğu anda bebek hemoglobinle doğarsa ölüm gerçekleşiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? DNA'da o anda doğum daha doğarken yetişkin hemoglobin üretilmeye başlanıyor. Hemen bebek hemoglobin devreden çıkartılıyor. Maşallah. Ama mükemmel bir zamanlamayla. Yani doğduğu anda yetişkin hemoglobinle doğuyor. Bebek hemoglobin hemen baskılanıyor, öldürücü olurdu onun için. Kardeşim yani bu nasıl bir yaratılış mucizesi maşallah, elhamdülillah. Maşallah. Değil mi? Sübhanallah.
Olmasın.
Allah'ın ol demesiyle yani iki genetik bilgi de var. Tam doğduğu anda olması gereken hemoglobin hemen devreye giriyor. Genler onu üretmeye başlıyor. Bu hemen susturuluyor. Ve ölmüyor bebek.
Yani hiç karışıklık olmuyor. Normalde tam tersi de olabilir. Değil mi? Normal hemoglobin üretilir bebekte. Ondan sonra bebek dünyaya geldikten sonra bebek hemoglobin üretebilir vücut. Değil mi? Normalde atomların bundan nasıl bir haberi olabilir ki? Net tarz bir hemoglobin üreteceğinden. Bir de bunların kimyasal yapılarını nereden bilsinler? Bunu DNA'ya nasıl kodlasınlar üretimini? O kadar fazla detay var ki. Hocam anlattığın gibi yani...
Ya zaten bilim adamları ortaya çıkarana kadar kimsenin haberi yok böyle bir şeyden.
Evet. Tam saniyesinde, tam doğum gerçekleşirken bu üretim yapılmaya başlanıyor. Muhteşem bir detay. Yani Allah'ın rahmeti üzerimizdeki şefkati inşallah.
Yani sadece bu detay Darwinizm yerle bir ediyor. Kesin iman ettirtir insanı. Yani bunu sadece sonsuz akıl sahibi Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Çünkü aynı genetik bilgi var. Bir anda o devreye giriyor. Bir de 9 ay 10 günde oluyor bu. Yani o süreyi de biliyor. Bebeğin hangi sürede olgunlaşacağını ve tam doğum anında gerçekleşiyor bu. Evet. Çünkü bebek daha doğmadan yetişkin hemoglobin devreye girse anneden oksijen alamayacağı için ölür. Çıktığı anda bebek hemoglobinliğine de olsa ya tam o anda o ya maşallah yani böyle evet. Bu muhteşem bir mucize. Bebek hemoglobin yine ölür.
Hocam bir şey soracağım. Bebek ağladığı anda mı nefes almaya başlıyor yoksa doğduğu andan itibaren ciğerleri fonksiyonları yerine oturmuş mudur? Öyle de bir kavram vardır ya, bebek ağlatılır ondan sonra ciğerleri açılır diye.
Tabii annenin yani haznesinden göğsünün de çıkmış olması gerekiyor ki genişleyip, çünkü sıvının içerisinde bulunuyor annenin rahminde. Yani hiç akciğerlerini kullanmıyor. Sadece annenin kanındaki oksijenle besleniyor. O da plasenta denen organın içinden geçerek alıyor bunu. İşte o anlattığımız mekanizmayla. Ama doğduğu andan itibaren nefes alması gerekiyor. Çünkü dışarıya çıktığı anda hemen annenin rahminden ayrılmaya başlıyor. O son denen, plasenta denen kısım. Annenin rahmi de kasılıyor. Dolayısıyla artık oraya bir rahim duvarında da kan dolaşımı durduğu için o doğum sancılarıyla ve çıkış anındaki kasılmalarla ve plasentayı da atıyor, ayrılıyor, hemen plasenta ayrılmaya başlıyor annenin rahminden. Dolayısıyla artık annenin kanından oksijen alamaz. Çıktığı anda dediğin gibi ağlayıp hemen nefes alması gerekiyor. Almazsa hatta müdahale etmek gerekiyor.
Bu sistemdeki
süre yani hani kısa bir süre idare edebilir ama hemen bir nefes almasını görmek gerekiyor bebeğin. Yoksa suni solunum yapılması, işte özel aletlere bağlanması gerekir.
Evet, yani bu sistemdeki de en ufak bir aksaklık kesinlikle çocuğun ölü doğmasına sebep olur normalde. Yani en ufak bir sistemdeki, çünkü artık böyle doğum anında kadın vücudunda çok fazla değişiklikler oluyor. Değişik hormonlar salgılanıyor, hiç olmayan hormonlar salgılanıyor. Doktor hocam aklındaysa eğer ayrıntılar, bunları evet, anlatırsan iyi olur.
Bir hormon var. Tam doğum anında salgılanmaya başlanıyor. Doğum sancılarını başlatan hormon. 9 ay 10 günde birdenbire beyne emir geliyor. Evet. 9 ay 10 günde oldu, hadi bakalım sen devreye gir diye. Oksitosin hormonunun alıcıları da rahimde var. Yani nereden biliyor beyin rahimde öyle bir alıcı olduğunu? Böyle bir alıcı yaratılmış bir kere. Hormona anahtar kilit gibi uygun. Hormon ta buradan yola çıkıyor, annenin rahmine gidiyor. Yani o moleküle göre çok uzun bir mesafe bu. Evet. Rahimde de alıcısı yaratılmış ama onun. Olmak zorunda yani, o olmazsa zaten hiçbir işe yaramaz hormon. Bağlandığı anda kasılmalar başlıyor rahimde. Doğum sancıları başlıyor. Ama bu 9 ay 10 günde oluyor. Daha önce olduğu zaman erken doğum oluyor. Bebek hayatta kalamayabilir. Özel önlemler alınması gerekiyor. Yani prematüre doğum oldu deniyor. Erken doğum. Bebeğin hemen o zaman ona göre önlemleriyle yaşatılmaya çalışılıyor. Çünkü bazı eksiklikler oluyor. Mesela akciğerde, bakın bu da çok önemli. Akciğerde sürfaktan diye bir molekül var. DNA'da bilgisi var bunun. Bu sürfaktan molekülü vakit geldiğinde akciğerlerini kullanacağı için bebek o sürfaktan üretilmeye başlanıyor. Ve akciğerdeki minik kesecikler var, hani o binlerce milyonlarca olan keseciklerdeki yüzey gerilimini azaltıyor. Mesela sabun köpükleri vardır, üflersiniz böyle, sabun köpükleri büyür ya, yüzey gerilimi çok düşüktür, çok hafif bir üflemeyle şişirebilirsiniz köpüğü. İşte akciğerdeki o keseciklerin havayla dolması için, alveollar, yüzey gerilimin nefes aldığında dolabilmesi için sürfaktan denen molekül gerekiyor. Aksi takdirde nefes alamıyor, gücü yetmiyor nefes almaya, boğulur. Evet. Onun için prematüre bebeklerin hemen o önlemle özel kuvözlerde bakımı gerekiyor. Evet. Sürfaktan işte o yüzey gerilimini azaltıyor ve bu da 9 ay 10 günlük süre içerisinde devreye giriyor. Çünkü dışarı çıkıp akciğeri kullanacak ya, onu biliyor organizma ve sürfaktanın üretimi gerekiyor. Ama 7 aylık doğumda, erken doğumda bu olmadığı için çok zorlanıyor. Hayatta kalamayabilir bebek o yüzden.
Evet. Maşallah.
Bir de bir şey söylemiştim. Oksitosin hormonundan bahsediyorduk. O da doğum sancılarını başlatan hormon. 9 ay 10 günde başlatıyor. Fakat oksitosin aynı zamanda annenin göğsünde de alıcıları var onun. Oraya da tutunuyor ve süt salgılatıyor aynı zamanda.
Maşallah.
Ve prolaktin denen bir hormon var. O da süt üretmeye başlattırıyor. Fakat üretilen ilk süt, bu hormonlar devreye girip üretildiği zaman, İlk süt normal süt gibi değil 24 saat içerisinde. Ona da klosturum diye bir ismi var onun böyle. Normalde şekere çok ihtiyacı var bebek doğduğu anda. Şeker oranı çok yüksek. Zaten sütün, rengi de farklıdır normal sütten. İlk 24 saatte gelen o akıntının, yani o karışımın. O şeker oranı yüksek. Fakat sonra şeker ihtiyacı azalmaya başlıyor bebeğin hemen ikinci gün. Hemen şeker ihtiyacı düşüyor. Ya bu şimdi Allah tarafından yaratıldığını ispatlamaz mı çok net olarak? Kim biliyor şeker ihtiyacı ne kadar? Mesela anne kendi hormonlarını kontrol edebilir mi? Kendi vücudumda ben bir değişiklik yapayım, DNA'mda. Öyle bir şey olsun ki sütün ilk şekeri yüksek. Tabii ki yani böyle olmadığı belli. Allah'ın yarattığı çok açık değil mi? Maşallah.
Sütün tarifi kime ait? Normalde şimdi bir şey yaptığınız zaman değil mi? Bir şeye faydalı bir şekilde bir ilaç yapıyorsunuz veyahut da bir yemek yapıyorsunuz. İşte bir içecek yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bunun mutlaka bir tarifi oluyor ve tarifini bilen ve onu yapan birisi oluyor. Burada da şimdi anne sütü normal içeriği de incelenmesine rağmen hiçbir şekilde taklit edilemiyor. Kesinlikle. Yani aynı kalitede, anne sütüyle aynı kalitede bir şey üretilemiyor şu anda. Fakat doktor hocamın da dediği gibi mesela ilk çocuk doğduğu zaman şeker oranı çok yüksek oluyor. Ondan sonra kademeli olarak düşüyor bu şeker oranı. Mesela erken doğumlarda onu daha da yüksek olduğunu bilim adamları bulmuş. Erken doğumlarda daha da yükseltiyor mesela şeker oranını. Ve o bebeğin daha da iyi beslenmesi için, daha da iyi gelişmesi için. Şimdi bunu tabii atomlar bilemez. Bu tarifi atomlar yapamaz. İnsanların dahi şu anda bakarak yapamadıkları bir tarifi sahibi doğadaki tesadüfler veyahut da şuursuz atomlar olamaz. Bunu Allah İnsanlar için yaratılıyor. Mesela kangurularda benzeri bir sistem var. Kangurularda da işte doğum yaptığı zaman kanguru işte mesela bir memesinden gelen süt kıvamı tam işte ilk yeni doğmuş canlıya göre oluyor. Ondan sonra aynı yavru yine onun kesesinde beslenirken başka bir yavru daha dünyaya gelirse başka diğer mesela memesinden farklı bir kıvamda süt geliyor. Mesela diğeri işte atıyorum bir aylık oluyor. O ona göre bir süt var o memesinden. Diğer mesela yeni doğan bebekte çok daha işte yağlı veyahut da şeker oranı yüksek bir süt gelmeye başlıyor. Şimdi biz burada bir tesadüf görmüyoruz. Bir karmaşa görmüyoruz. Tamamen bir düzen içinde ve çok ince detaylı lükse yönelik ve Allah'ın şefkatini görebileceğimiz bir sistem karşımıza çıkıyor burada. Yani dolayısıyla işte ne var canım, bir mutasyon olur oradan işte şu içerikte süt gelir, bir mutasyon olur işte farklı içerikte süt gelir. Kardeşim yani sen ne dediğini biliyor musun derler adamı ya. Ben otur düşün söylediğini farkında mısın derler. Yani biz burada insanın yapamadığı bir şeyden bahsediyoruz. Ya zaten bu evrimcilerin gerçekten çok anlaşılacak gibi değil. İnsanların yapamadığı şeylerin tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Bakın bir insan, bir şey tesadüfen oluşuyorsa Allah'ın dilemesiyle olur tabii ki. Onu insan çok çok rahat yapar. Mesela burada bardak yana devrildi. Tamam, biz bunu insan alır çok rahat bir şekilde aynı şekilde koyabilir. Biz burada çok acayip şeylerden bahsediyoruz. Hücreden bahsediyoruz. Bilim adamları oturuyorlar. Hücreye bak, bir protein dahi yapamıyorlar. Kendi yapamadıkları şeyler doğada kendiliğinden oluşmuştur diyorlar. Hani doğada böyle bir kanun olsa hani yine deriz ki o Allah'ın takdiriyle olan bir şey denir. Doğada böyle bir kanun da yok. Kendi kendine protein üreten, hücre üreten, bilgi üreten, DNA üreten, DNA'ya 3.2 milyar harf koyan, milyonlarca bilgi yerleştiren böyle bir kanun yok doğada. Allah'ın ol demesiyle yarattığını görüyoruz biz. Mesela fosil kayıtlarına da baktığımızda canlılar diyorlar ki, evrimcilerin tabiriyle söylüyorum, kendi tabirleridir. Bir anda orada var olmuşlar gibi gözüküyor diyor. Hiçbir ataları olmaksızın. Ama yani bu son derece yaratılışçı argümanı destekleyen bir bilgi olmasına rağmen biz bunu asla kabul edemeyiz diyorlar. Yani biz kabul ediyoruz. Çünkü bilim bunu gösteriyor. Sen de itiraf ediyorsun. Yaratılışçı argüman diyorsun biz. Biz yaratılış diyoruz ona. Yaratılışı destekliyor ve ispatlıyor bu gösterilen deliller. Yani bilimsel düşünce delillere göre hareket ettiğine göre ve bilimin çıkardığı sonuçta bu olduğuna göre bilimsel düşünce Allah'ın varlığını gösteriyor bize inşallah.
Evet. Yani hep mükemmellik, nereye baksak mükemmellik, kusursuzluk görüyoruz ve indirgenemez kompleks sistemlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla tabii evrimi yerle bir ediyor. Kalbe devam edelim inşallah. Bir su tesisatı kurduğunuzu düşünün. Bu tesisat saniyede en az bir, dakikada ise ortalama 65-70 kere su pompalayacak olsun. Bu pompayla her saniye 100 trilyon kişinin evine aynı tazyikte su gitmesi gereksin. Aynı zamanda tesisatın hangi evin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu da tespit etmesi, ihtiyaç duyulan eve daha fazla miktarda su göndermesi gereksin. Kurulan bu sisteminde en az 70 sene boyunca en küçük bir arıza göstermemesi, paslanıp çürümemesi, evlere ulaşan hatların tek bir tanesinin bile devreden çıkmaması ise önemli ayrıntılardan birkaçı olsun. Kuşkusuz böyle bir tesisat pek çok yönden oluşturulması imkansız bir sistemdir. Fakat bedende bu örnekle kıyaslanmayacak kusursuzlukta bir ağ sistemi mevcuttur. Vücuttaki her hücreye ulaşabilen damar ağı, beden içinde mükemmel ve bilinçli bir dağıtım sisteminin olduğunun bir başka kanıtıdır maşallah. Bu mucizevi organın her özelliğinde Allah'ın üstün aklını ve gücünü bir kez daha görüyoruz. Ayetlerde şöyle buyrulur, şeytandan Allah'a sığınırız. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Allah insanın sorumsuz ve kendi başına olmadığını söylüyor inşallah. Sorumlu ve başıboş değil. Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak embriyo oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Bakın Allah bir düzen içinde biçim veriyor. Yaratılışın da safhaları var. Önce bir tek bir hücre oluyor. Meninin içerisinde bir sperm hücresi önce. Sonra yumurtayla birleşiyor. Sonra bir hücre topluluğu oluyor. Alak embriyo oluyor. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Burada tabii Kur'an'da bakın önemli mucizeler var. Burada Allah özel olarak alak kelimesi kullanılıyor. Hücre embriyo için. bu hücre ilk hücre topluluğu için alan iki tane anlamı var. Arapça bir kelime alak. Birisi çengellenip asılma anlamına geliyor. Biri de mesela yapışıp böyle kan emen parazitler için kullanılır. Mesela sülük gibi parazitler için kullanılan bir kelimedir aynı zamanda. Öyle bir anlamı da var. İki anlamının da gerçekleştiğini görüyoruz. Bilim adamları bunu gösterdiler hakikaten. İlk hücre topluluğu geliyor. Rahmin duvarına böyle asılıyor adeta. Çengelleniyor, kancalanıyor. İçine bir parçası giriyor. Tam kancalanma görüntüsü. Hakikaten görüntüye bakınca da bununla karşılaşıyor insan. Böyle geliyor, yerleşiyor. Ve oradan kanla beslenmeye başlıyor. Annenin kanıyla besleniyor dedik ya. Onu işte yani ikinci anlamı da gerçekleşiyor. Kan emen parazitler gibi anlamı var ya kelimenin. Bu çok büyük bir mucize. Bunu ancak Allah tabii bildiği için, Allah yarattığı için 1400 sene önce bir Kur'an mucizesi olarak Kur'an'da var inşallah.
Şimdi burada ayeti okumuşken bazı Müslüman evrimciler oluyor. Şimdi Kur'an'da evrim vardır diyorlar mesela. Şimdi vardır derken de bu ve buna benzer ayetler var. Onları delil gösteriyorlar. Bakın ne diyorlar onu söyleyelim. Mesela burada ayette bir düzen içinde biçim verdi diye geçiyor ayette. Şimdi yalnız ayetin başına baktığımızda kendisi akıtılan meyden bir su damla, bir damla su değil miydi? Sonra alak emri oldu. Yani burada Allah'ın bahsettiği yer anne rahmi. Yani anne rahminden bahsediyor Allah burada. İnsanın hiçbir şey yokken sıfırdan toprağın içerisinde oluşmasından bahsedilmiyor bu ayette. Anne rahminden bahsediyor. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Yani anne rahmindeki safhaları anlatan ayetleri bazı Müslümanım diyen ve evrimi savunan kişiler anne rahminde değil bu olaylar. Bunlar işte toprak üzerinde olmuştur. Kendi kendine olmuştur. İşte Allah o şekilde evrimle yaratmıştır gibi yorumlayabiliyorlar. Bunun olmadığını zaten bu ayetten görüyoruz. Kur'an'a hiçbir şekilde uymuyor evrim. Hocamızın da zaten Kur'an Darbimizi Yalanlıyor isimli kitabı var. Orada da bu ayetler detaylı olarak inceleniyor. Kardeşlerimiz oradan da inceleyebilirler. Hiçbir şekilde Kur'an Darwinizmi anlatmıyor. Ve Kur'an'da Darwinizm'e dair hiçbir delil yok. Doktor hocam sen o konuyla ilgili güzel örneklerin oluyor. Onlardan verirsen.
Hocamız tabii. Çok net deliller getirdi hocamız. Evet. Ondan sonra zaten kimse artık ağzını açamıyor Allah'ın izniyle. Bir kere böyle düşünen birisi şunun etkisinde kalıyor. Onun analizini yapalım. Yani naturalizm yani işte diyorlar şöyle düşünüyor bazı kimseler. Tabiat kanunları var. Doğa kanunları. Bunlar sabit ve değişmezler. Her şey insan bu küçücük aklıyla şöyle düşünüyor. İnsanın küçücük aklı var. Allah'ın verdiği sınırlı bir akıl. Haşa her şey kanunlara bağlı. Kanunların dışında hiçbir şey gerçekleşemez. Demek ki canlıların da yavaş yavaş doğa kanunlarıyla oluşması gerekiyor. Ondan sonra diyerek ve Darwinistleri çoğunluk görerek, çoğunluğa uymak için, onlardan çekinerek, halbuki Darwinizm bir pagan değil, Allah'ın varlığını reddeden bir şey. Doğa kanunlarını Allah yaratır. Bütün kanunları Allah yaratır. Ve Allah o kanunları dilediği zaman değiştirir, dilediği zaman da kaldırır. Bunun da çok örnekleri var. Mesela Kur'an'da da örnekleri var bunun. Kur'an'dan örnekler verelim. Bir insanın olması için mutlaka sperm hücresiyle yumurta hücresi gerekiyor değil mi? Hazreti Adem'de böyle bir şey yok. Hazreti Adem'i Allah ol demesiyle çamura, porselen gibi insan şeklinde bir şekil veriyor Allah. Bunu bildiriyor. Ve ruhundan üfürmesiyle bir anda Hazreti Adem oluyor. Bir anda oluyor. Evrim falan yok. Zaten cansız maddeden canlı Hazreti Adem yaratılıyor. Bir insan yaratılıyor. Evet. Allah'ın ona da ihtiyacı yok. Yani o çamur biçiminde, kil porselen şeklinde şekil vermesi bir güzellik olarak insan için. Yoksa Allah onsuz da ol demesiyle hemen yaratılıyor. Evren, kainat da böyle. Big Bang'te bir anda ol demesiyle yaratılıyor Allah'ın. Evet. Ayrıca mesela Hazreti Adem'in de yine anne oluşması için sperm ovum yok. Babasız olarak Hazreti Meryem Allah'ın oğlu demesiyle hamile kalıyor. Hazreti Adem dünyaya geliyor. Hazreti Zekeriya'nın kısır olan eşi var. Yaşlı ve kısır olan eşi. Allah'ın oğlu demesiyle bir anda hamile kalıyor. Sebepsiz yine aynı şekilde.
Şey düzeltelim. Hazreti İsa dünyaya geliyor inşallah. Hazreti Meryem.
Meryem hamile kalıyor. Hazreti İsa'ya evet. Hazreti İsa dünyaya yaratılıyor inşallah. Ve babası yok. Hazreti Zekeriya'nın kısır olan eşi. Aynı zamanda 100 yıl ölü bırakılan eşeğiyle birlikte inşallah Allah yine diriltiyor onu. 100 yıl ölü bıraktığı insanı diriltiyor. Bu da normal bildiğimiz kanunların dışında. Çünkü Allah yaratır kanunları. Kefehli var. 300 yıl uykuda bırakılıyor. 300 yıl sonra tekrar kaldırılıyor Allah tarafından. Hazreti Musa'nın asası var, bir anda yılana dönüşüyor. Bu da bildiğimiz yani bir tamamen mucize Allah'ın yaratmasıyla. Cansız madde bir anda canlı maddeye dönüşüyor. Evrim mi var burada? Tabii ki yok. Melekler ve cinlerin yaratılışı var. Evrim mi var? Tabii ki yok. Allah'ın yoktan var etmesiyle. Yine cennette huriler, vildanlar, gılmanlar var. Yaratılmış olan. Evrime mi yaratılıyorlar? Tabii ki değil. Ne alaka? Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Cennetteki tahtlar, köşkler var. Ağır atlasların işlenmiş ipekten giysiler var. Evrime mi yaratılmış? Tabii ki değil. Yani böyle küçük akıllarıyla haşa, Allah zaten şöyle buyuruyor bir ayette. Onlar diyor Allah'ın kadrini, gücünü hakkıyla takdir edemediler diyor. İşte bu Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemeyen insanların bir iddiası.
İnşallah.
Cahilinden yapanları tenzih ederiz ama anlatıldıktan sonra artık tekrar ısrar etmenin bir anlamı yok. Zaten Darwinizm dünya çapında yerle bir edildi. Evrimciler söylüyor evrimin olmadığını. Yani Darwin söylüyor, adam diyor ki ara geçiş formu yoktur diyor. Ondan sonra ben Müslümanım diye bazı kişiler çıkıp hayır evrim vardır diyorlar. Darwin söylüyor bunu. Bütün şeyler söylüyor. Günümüz Darwinistleri de söylüyor, paleontologlar. Evrim yoktur yani, ara geçiş formu yoktur. Yani evrim yoktur diyorlar. 350 milyon fosil var. Bir protein bile tesadüfen oluşamıyor. Hala bu Darwinizm, bu pagan dinini haşa İslamlaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki Kur'an'da bakın çok net. Asa'nın yılana dönmesi, diğer bütün örnekler. Kur'an kesinlikle evrimi yalanlıyor. Evrimle ilgili yani bu ayet ve başka ayetlerde hiçbir türün diğer türe dönüşmesiyle ilgili bir ifade var mı? Yavaş yavaş değişikliklerle üstelik. Kesinlikle yok böyle bir şey.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi o mesela biraz önce bahsettiğin ayette Oktay Hocam aslında iki tane mucize var. Şimdi Allah çamurla bir şekil veriyor insana. Şimdi Allah ayette burada insanın maddesinin aslında toprak olduğunu bildiriyor bize 1400 sene öncesinde. İkincisi bir işe karar verdiği zaman ona hemen ol der, o da hemen oluverir buyuruyor Allah ayette. Hazreti Adem'in yaratılışı da yine aynı şekilde hemen oluveriyor. Allah bu ayette bir bilimsel mucizeye daha dikkat çekiyor. Neye dikkat çekiyor diye baktığımızda hemen olması gerekiyor. Bütün sistemlerin. Bakın bu çok önemli. Bu da Kur'an mucizesidir aslında. Hemen oluverir diyor Allah ayette. Biz canlılara bir bakıyoruz. En ufak bir sisteminde değişiklikte canlı hayatını kaybediyor. Ne olması gerekiyor demek ki? Hemen olması gerekiyor. İlk mucize olarak neyi gördük? Toprağı gördük. Topraktaki mesela maddelere baktığımızda insan vücudundaki maddelerle aynı olduğunu görüyoruz. Yani insanın yapısı da mesela şu anda hücrelerden oluşuyoruz. İşte onlara daha da detaylı indiğimizde amino asitler, işte demir var, işte başka tarzda mineraller var. Bunların hepsinin toprakta olduğunu görüyoruz. Allah iki tane bilgi veriyor. Birincisi topraktan yaratılış, toprak maddelerinden oluştuğumuzu Allah bildiriyor 1400 sene öncesinde. Kimsenin bilmediği bir dönemde. İkincisi de Allah indirgenemez kompleksikten bahsediyor Kur'an'da. Hemen oluverir buyuruyor. Şimdi mesela bir hemoglobin molekülünün üzerindeki demir atomu olmasa insan yaşamını sürdüremiyor. İnsan akciğeri olmasa yaşamını sürdüremiyor. Kalbi olmasa yaşamını sürdüremiyor. Kalp olmasını bırakın. Doktor hocam biraz önce verdiği örnek çok güzel bir örnek. O kalpteki kasılma 0,12 saniyelik kasılma farkı olmasa yaşamını sürdüremiyor. Yani amino asit safhasında, amino asit boyutunda daha doğrusu farklılıklar olduğu zaman insan yaşamını sürdüremiyor, canlı yaşamını sürdüremiyor. Demek ki ne olması gerekiyor bu indirgenemez kompleksikten ortaya çıkan sonuç? Hemen olması gerekiyor. Allah ayette ne diyor? Bir şey dilediği zaman onun emri yalnızca ona ol demesidir. O da hemen oluverir. Yasin suresi 82. ayette Allah bu şekilde bildiriyor. Yani biz buradan Kur'an'ın ol de, mesela Allah'ın ol demesinin son derece bilimsel olduğunu ve bilimin bize zaten şu anda geldiğimiz sonucun bu olduğunu görüyoruz inşallah.
Evet. Yani haşa Allah'ın öyle doğal seleksiyon, mutasyonla yaratma ihtiyacı yoktur. Yani mutasyonları da Allah yaratır. Ve mutasyonları zararlı olarak yaratmıştır Allah. Hiçbir şekilde fayda sağlamazlar. Doğal seleksiyon dedikleri zaten hayali bir iddia. Doğanın öyle bir gücü de yok. Bir şeyi seçtiği falan da yok. Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Doğal seleksiyon dedikleri yani doğadaki yaşama şartları DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Bu bilimsel olarak biliniyor. Mesela diyelim ki bir geyik sürüsünü kovalayan kaplanlar var, leoparlar var. Değil mi? Vahşi hayvanlar kovalıyor. İşte hızlı kaçanlar hayatta kalır. Doğru. Hızlı kaçan hayatta kalır. Yavaş koşan yakalanır. Tamam. Diyorlar işte zamanla bu ne oldu? Hızlı koşan şeyler oldu. Tamam. DNA'sı bir değişiklik meydana gelmedi ki onun. Yani DNA'sı aynı. Onların yavruları yine aynı DNA'da genetik bilgiyle doğuyorlar. Onun yavruları evet. yine aynı genetik bilgiyle doğuyorlar. Nereden biliyoruz bunu? Hem genetikten biliyoruz. Kopyalama mekanizmasından dışında bir yeni genetik bilgi ekleyen mekanizma yok. Hem de fosillerden biliyoruz. Yani en evet. net delil fosiller. Bakıyoruz. Geyikler hep geyik. Hiç değişmiyor. Leoparlar hep leopar. Atlar hep at. Bakteriler hep bakteri. Hem de 500 milyon yıl değişmiyor. 250 milyon yıl değişmiyor. 1 milyar yıl değişmiyor. 3,5 milyar yıllık fosil var. Birdenbire eksiksiz ortaya çıkan canlı hücre, siyana bakteri hep aynı. Evet. Yani neymiş? Evrim mevrim yokmuş yani. Evet, çok açık bir şekilde. Kimsenin artık böyle şey etmeye gerek yok. Bu konuda direnmelerine gerek yok.
İnşallah.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, evrimcilerin ne dedikleriyle devam edelim isterseniz. Filmimiz hazırsa onu gösterelim. Her söyledikleri, her iddiaları yalan çıkıyor. Neden? Çünkü evrim yok. Evrimin kendisi yalan. Bir yalanı savunmak için on binlerce yalan söylüyorlar. Tamamı yalan çıkıyor. Ne zaman bir işte kayıp halka bulundu, şudur budur diye ortaya çıksalar hep geri üstte oturuyorlar.
Evet.
Hazır mıydı filmimiz? Evet.
Darwinistler ne iddia etmişlerdi, ne oldu? Darwinistler 150 yıl boyunca sahtekarlık yaptılar. Bilimsel gerçekleri saptırarak insanları aldattılar. Bilimi kullanarak iddialarını ispat edemeyeceklerinden demagoji, propaganda ve sahtekarlıklara sığındılar. Fakat bütün iddiaları bilimsel delillerle ortadan kaldırıldı. Sahtekarlık yaptıkları ispat edildi. Ne demişlerdi ve ne oldu? İda sahtekarlığı. Ne demişler? İnsanın en eski atası, mükemmel bir kayıp halka, dünyanın 8. harikası. Ne oldu? Mükemmel şekilde korunmuş bir lemur fosilinden başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Ardi sahtekarlığı. Ne demişler? İnsanın dik yürüyen en önemli atasını bulduk demişlerdi. Ne oldu? Fosildeki parçalanmış leğen kemiğinin dik yürüyen canlı görünümü verebilmek için özel bir biçimde bir araya getirildi. Aslında fosilin bir bonobo maymunundan başka bir şey olmadığı anlaşıldı. Pit Down adamı aldatmakası. Ne demişlerdi? İnsanın hayali evrimine en büyük delil demişlerdi. İnsanın atası olarak 40 yıl British Museum'da sergilendi. Hakkında 500'den fazla akademisyen doktora tezi hazırladı. Ne oldu? Yalnızca birkaç bin yıllık insan kafatasına 500 yıllık bir orangutan çenesinin monte edildiği, dişlerin törpülenip kafatasının potasyum dikromatla eskitildiği, tarihin en büyük bilim sahtekarlıklarından biri olduğu ortaya çıktı. Nebraska adamı aldatmacası. Ne demişler? Buldukları diş fosilinin insanın hayali maymun atası olduğunu iddia etmiş ve bu diş fosilinden Nebraska adamını bütün ailesiyle resmetmiş, sayısız rekonstrüksiyon yapmışlardı. Ne oldu? Ailesiyle sosyal yaşam içinde resmedilen Nebraska adamının insan ile veya maymun ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, yalnızca soyu tükenmiş bir domuz dişinden ibaret olduğu anlaşıldı. Sörekant yanıltması. Ne demişlerdi? Akciğerleri ve ayakları oluşmakta olan, denizden karaya çıkmak üzere olan soyu tükenmiş bir ara form demişlerdi. Ne oldu? Silekantın canlısı günümüzde defalarca bulundu. Akciğer dedikleri şeyin yağ kesesi, ayak dedikleri şeyin de yüzgeçler olduğu, canlının sığ sulara hiç çıkamayan mükemmel bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Lucy yalanı. Ne demişlerdi? İnsanın en eski maymun atalarından biri olduğunu iddia etmişlerdi. Ne oldu? Canlının yürüyüşü dahil bütün özellikleri şempanzelere özgü olduğu ve Lucy'nin günümüz şempanzelerinden hiçbir farkı olmadığı kesin olarak anlaşıldı. Haeckel'in sahte embriyo çizimleri. Ne demişler? Haeckel'in çizimlerine bakarak insanın anne karnındaki gelişiminde evrim geçirdiğini, türler arasında da bu tür bir evrimleşmenin yaşanmakta olduğunu iddia ettiler. Ne oldu? Haeckel'in embriyo çizimlerinin tamamen sahte olduğu anlaşıldı. Eğer sahtekarlığını şöyle itiraf et. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. At serisi aldatmacası. Ne demişlerdi? 50 milyon yıl önce yaşamış 4 tırnaklı tilki büyüklüğündeki bir canlının bugünkü atın atası olduğunu iddia ediyor. Bunun için soyu tükenmiş olan canlıları ve birbirleriyle hiçbir tür bağlantısı olmayan canlıları kendilerine göre sıralayarak hayali at serileri oluşturdular. Ne oldu? Yeni bulunan fosiller nedeniyle at serisi defalarca değiştirildi. Sonunda farklı tarihlerde yaşamış, farklı tırnak sayısına sahip ve tamamen farklı türlerin oluşturduğu at serisinin bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. 47 milyon yıllık mükemmel at kafatası fosilinin bulunmasıyla da sahtekarlık iyice ortaya çıktı. Archaeopteryx aldatmacası. Ne demişler? Fosilin kanatlarında pençeleri ve ağzında dişleri olduğu için dinozorlardan kuşlara ara form olduğunu iddia ediyorlar. Ne oldu? Canlının mükemmel uçma yeteneğine sahip olan bir kuş olduğu ortaya çıktı. Archaeopteryx ile aynı dönemde yaşamış mükemmel kuşların fosilleri keşfedildi. Sanayi devrimi kelebekleri yalanı. Ne demişlerdi? İngiltere'de sanayi devrimi sırasında koyulaşan ağaç kabukları üzerinde açık renkli kelebeklerin kuşlar tarafından avlandıkları, koyu renkli kelebeklerin doğal seleksiyonla seçildiklerini ve bu durumun iş başında evrime bir deli teşkil ettiğini söylemişlerdi. Ne oldu? Güvelerin hiçbir zaman gündüz ortalığa çıkmadıkları ve ağaç kabuklarına hiçbir zaman konmadıkları, tam tersine ağaçların görünmeyen iç kabuklarında saklandıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan araştırmada bu iddiaya delil gösterilen güve fotoğraflarının birer sahtekarlık olduğu, koyu renkli kelebeklerin ağaç kabuklarının üzerine Darwinist bir biyolog olan Kettlewell tarafından yapıştırıldığı anlaşıldı. Homo floresiensis aldatmacası. Ne demişler? Endonezya'da bulunan küçük kafatasına ait kemiklerin bir ara geçişi temsil ettiğini ve ayrı bir insan türü olduğunu iddia etmişler. Ne oldu? Bu kalıntıların mikrosefali hastalığı olan bir insana ait olduğu ortaya çıktı. Neandertaller üzerinden sahtekarlıklar. Ne demişlerdi? Neandertallerin ilkel bir insan ırkı olduğunu iddia etmişlerdi. Ne oldu? Neandertallerin günümüzdeki insanlarla aynı yaşam, akıl, dil ve medeniyete sahip bir insan ırkı olduğu ispatlandı. Bunlar Darwinistlerin dünyayı aldatmak için kullandığı sahtekarlıklardı. Fakat iddiaların tamamı bilimsel delillerle çürütülüp ortadan kaldırıldı. Şimdi dünyayı sahtekarlıklarla, demagojiyle, propaganda metotlarıyla aldatamayan Darwinistler çaresiz kalmış durumdadırlar. Sahte Darwinizm dini yeryüzünden silinip gitmektedir. Hak olan batıl üzerinde mutlaka galip gelecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Onun dışında onların taptıkları ise şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah yücedir, büyüktür.
Evet, maşallah. Videoda da detaylı olarak evrimcilerin yaptığı sahtekarlıklar, yanıltmalar, yalanlar hepsi detaylı olarak yapılmış. Çok da güzel bir video olmuş maşallah. Tabii yani evrimcilerin hiçbir delili olmadığı için ya sürekli mesela bir diş buluyorlar, domuz dişi olup insanla maymun arası geçiş formu diye iddia etmeye kalkıyorlar. Onu bulamayınca gidiyorlar kendileri üretiyorlar. Bir kafatası alıp bir de çene alıp orangutan çenesi insan kafatasıyla birleştirip onun bir ara form olduğunu iddia edebiliyorlar. Tabii bir delilsizlikten kaynaklanan bir şey. Yani normalde hiçbir yaratılışı savunan kişi böyle bir şey yapmıyor. Hiçbir sahtekarlıkla uğraşmıyor. Neden? Çünkü her şey yaratılışı gösteriyor. Bu kadar sahtekarlık yapıldığına göre, bu kadar yanıltma yapıldığına göre demek ki evrimcilerin delili yok. Buradan tabii bize bu soru çıkıyor. İnşallah. Tabii insan vücudunda çok fazla mucizeler var, yani çok fazla detaylar var baktığımız zaman ve insanın hem lüksüne yönelik oluyor hem hayatta kalmasına yönelik çok fazla detayla karşılaşıyoruz. Duyuş Hocam, sen de galiba onlardan bir tanesini anlatacaksın bize.
Evet. Bazı insanların ne kadar büyük bir nimet olduğunu hiç düşünmedikleri bir olgumuzdan bahsetmek istiyorum, ağrı hissimiz. Ağrı her insan için son derece rahatsız bir duygu. Oluştuğunda günlük işlerimizi yapmakta zorlanıyoruz ve bunun dışında da daha büyük bir ağrı oluştuğu zaman da iş yapamaz hale geliyoruz. Ancak Yüce Allah bu duyguyu çok özel bir nimet olarak vermiş. Çünkü ağrının görevi bizi rahatsız ederek ağrının olduğu bölgeye ilgimizi çekmek ve vücudumuzda bir şeylerin yolunda gitmediği yönünde bizi uyarmak. Ancak bazı insanların doğuştan itibaren dışarıdan gelen fiziksel acıları hissetmiyorlar. Bu kişiler dokunma ve hissetme duygularına sahipler fakat sinir sistemi sanki filtrelenmiş bir şekilde bilgi akışına engel oluyor. Bu da sıcaklık değişimleri ya da ani yaralanma gibi acil reaksiyon gösterilmesi gereken konularda vücudun tepki vererek önlem alınmasını engelliyor. Oysa ki hemen hepimizde olduğu gibi sağlıklı bir beyin bedenin çeşitli yerlerinden gelen sinyalleri inceler ve gerekli durumlarda hemen acı hissi oluşturur. Bu sayede vücudumuzun tepki vermesini ve kendimizi savunmamızı sağlar. Sinir sistemi iletişimde bir aksaklık olması, çözümü imkansız sinir sisteminin iletişimde bir aksaklık olması çözüm imkansız sorunlara neden olabiliyor. Nitekim bu rahatsızlıklara ağrı ile ilgili beyne sinyal iletilmediğinden ağrı hissedilmiyor. Bazı durumlarda ise ağrı hissediliyor fakat vücutta ağrının kaynağının neresi olduğu saptanamıyor. Bu hastalığa konjantinal analjezi yani ağrıya karşı duyarsızlık hastalığı deniyor. Kuşkusuz her iki durumda da kişi için büyük bir risk oluşuyor. Çünkü ağrının yerine kişinin ağrıyı saptayamaması da en az ağrı hissetmemek kadar hayati bir olgu. Örneğin kalp krizi geçirmek üzere olan ve vücudun ağrı hisseden fakat ağrının kaynağının neresinde olduğunu bilmeyen bir kişi tıbbi müdahalede bulunulmadığı için hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Ben biraz bu rahatsızlıkla ilgili detay bilgi vermek istiyorum. Bu hastalık SCN9A adlı bir gendeki bozulmaya bağlı olarak meydana geliyor. Bu gende gerçekleşen en ufak bir bozulma bile onu tamamen işlevsiz hale getiriyor ve beyne iletilen sinyallerin sağlıklı olarak yorumlanmasını engelliyor. Bu tıpkı lambanın yanması için elektrik düğmesine basılmasına benzetebiliriz. Nasıl ki düğmede bir aksaklık varsa lamba yanmaz, işte aynı şekilde SCN9A geninde oluşan bozukluk da dış dünyadan gelen ağrı ile ilgili elektrik sinyallerini beyne ulaştırarak burada yorumlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla herhangi bir nedenden dolayı rahatsızlandığımızda, elimiz yandığında veya bir yerimiz kesildiğinde hissettiğimiz acı ve ağrı hissi rahatsız edici olsa da aslında çok büyük bir rahmet. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: "Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o Halim'dir, bağışlayandır." Fatır suresi 41. ayet.
Evet, işte bir gendeki bakın bir mutasyon, bir bozukluk nelere mal oluyor değil mi? Bütün ağrı hissinin kaybolmasına ve yani ağrı o kadar koruyucu bir şey ki ağrı olmazsa zaten hiçbir önlem alamazsınız ki siz. Değil mi? Elinle ütüyü tutan biri ağrının farkında olmasa ki var öyle rahatsızlıklar.
Evet.
Yani zaten şimdi Tuğçe hocam bahsetti. Öldürücü oluyor yani çok açık bir şekilde. Ya kalp krizi geçiren birisi için veya başka herhangi bir rahatsızlık değil mi? Ağrı bizi alarma geçiriyor. Ama bir gendeki bakın bu SCN9A denen SCN9A genindeki bir rahatsızlık değil mi? Ne kadar bir maliyeti oluyor bunun?
Evet.
Bu da işte mutasyonun güya evrimleştirici mekanizma gibi ileri sürmeye çalışanlara artık zaten kimse inanmıyor da onlara tam bir cevap oluyor işte.
Evet, mutasyonun kadar değişiklik olduğunda gen çalışmıyor.
Evet. Tabii yani mutasyon olsa böyle olur. Mutasyon olsa kanser olur, sakatlık olur. Bölüm olur yani ağır hastalıklar olur ve ölüm olur.
Evrimciler diyorlar işte insanlar mükemmel yaratılmamıştır diyorlar. Mükemmel değildir yapısı diyorlar. Biz sadece bir genin değişmesiyle insanın tüm mekanizmasının bozulduğunu görüyorsak bu mükemmel olduğunu gösterir.
Evet,
yani
inşallah.
Tam insanın ihtiyacına uygun şekilde yaratıldığını gösterir. Mükemmellikten kasıt budur zaten. Ben de onunla ilgili bir haber görmüştüm geçenlerde. Bir tane küçük bir kız çocuğunda varmış o hastalık. Sürekli olarak mesela parmağını kemiriyormuş ve böyle parmaklarının uç tarafları falan hep yani normal kemirdiği için gitmiş. Yani hiçbir acı hissetmiyor çünkü normal parçalıyor ama bir acı hissetmiyor. O yüzden mesela kendisine bayağı bir zarar vermiş. Yani ağrı, acı hissi aslında Tuğçe hocamın da bahsettiği gibi çok büyük bir nimet. Hani bize sanki rahatsız ediyormuş gibi duruyor ama çok büyük bir nimettir. Yani evrim mekanizmasıyla baktığımız zaman insan hayatımızda böyle bir şey istemez değil mi? Hiçbir yerim acımasını ister. Demek ki evrim mekanizması karar vermemiş buna yani oradan.
Tabii çok doğru Akın hocam. Yani evrim ağrıyı nerede? Yani ağrının kavramı bile bilinmez. Ağrının faydalı bir şey olduğu değil. Ağrının ne olduğu bilinmez yani böyle. Evet. Onu Allah yaratıyor tabii. Bir his o. Yani algı olarak var inşallah.
İnşallah.
Onu koruyucu bir algı olarak yaratıyor ki. Biz alarma geçiyoruz ağrıyı dindirmek için. Mesela susuzluk hissi de öyle. Susuzluğu tarif et dese kimseye demez yani. Çok değişik bir şey. Dayanamıyorsun ama. Değil mi? Su evet. almak için o seni yönlendiriyor. O an başka artık bir şey düşünememeye başlıyorsun. İlk fırsatta su içmek istiyorsun. Çünkü evet. vücudunun suya ihtiyacı var. Çok değişik bir şey aslında yani değil mi? Düşündüğü zaman insan bir algı bu. Tarif edilir, nasıl tarif edeceksin yani ne, anlatamazsın. Evet. Ama o seni yönlendiren bir algı böyle. Mutlaka su içmeye ne kadar ihtiyacın olduğun kadar. Fazlasında olmuyor. Fazlası da mideni bulandırıyor. Fazla olduğunu hissediyorsun. Rahatsızlık veriyor da. Onu da istemiyorsun. Tam olması gerektiği gibi hemen gidiyorsun. Suyu bulmaya çalışıyorsun. Bulup içmeye başlıyorsun.
Evet.
Değil mi? Bak hep koruyucu mekanizmalar. Açlık hissi mesela. Değil mi? Seni yemek yemeye yönlendiriyor Allah böyle.
Susuzluğun
ihtiyacın olduğu kadar.
Susuzluğun da aslında su içmeyle de alakası yok. Yani vücudun su alması önemli olan. Ben onu mesela şeyde tefekkür etmiştim. Ameliyat olmuştum bir kere. 2 gün boyunca ameliyat nedeniyle bir damla dahi su içemeyecektim. Ve yemek de yeme ihtimalim yoktu. Ama 2 gün boyunca 24 saat serum takılıydı. Serumun haricinde de o serumun içerisinde tabii vücudun daha ihtiyacı olan bütün minerallerin içeren başka sıvılar da enjekte ediliyordu. Ben 2 gün boyunca en ufak susamadım mesela. En ufak evet. acıkmadım. Hiçbir susama ihtiyacı veyahut da acıkma ihtiyacı hissetmedim 2 gün boyunca. Çok enteresandı gerçekten. Normal bir insanın hani yemek yiyerek anca böyle bir hissiyatı yaşayacağını düşünüyor. Veyahut da su içerek susuzluğunun gideceğini düşünüyor. Halbuki vücudun mekanizması farklı. İçeride o vücut ihtiyaca bakıyor. Senin suyu içip içmediğine bakmıyor. Eğer ihtiyacı karşılanıyorsa böyle bir şeyi senden talep etmiyor. Bu da çok büyük bir mucize bir sistem. İnşallah Allah'ın yarattığı.
Evet. Ve çok dengede tutuluyor. Mesela hipotalamus'taki açlık tokluk merkezi. Bir dengesizlik olduğu zaman insan çok rahat 200-300 kilo olur. Ki öyle olan insanlar görüyoruz rahatsızlandığı için. Tokluk nedeni olmuyor. Sürekli acıkıyor. Ya da acıkmasa bu sefer de yani değil mi? Hayatta yine hayatta kalamaz. Bu sefer hiçbir şey yemez.
Evet.
O da çok aşırı zayıflık ve ölüm meydana getiriyor. Fakat tam dengede.
Evet.
Tabii insan biraz da nefsiyle mücadele edecek. Yani nefiste var bu özellikler ama Allah değil mi? Onu yani sürekli yemek yiyeyim ben, sürekli şey edeyim olmaz. O sağlığa belli ki zarar veriyor. Sakınıyor insan o tip şeylerden de. Mesela biz biliyoruz ki güzel olan birçok şey de zararlı aynı zamanda. Allah öyle yaratmış, özel yaratılmış. Et güzel ama kırmızı et fazla yersen kolesterolün çıkıyor. İşte damar sertliği, damar tıkanıklığı, kalp krizi, beyin felci gibi çok çeşitli rahatsızlıklar meydana getiriyor. Tatlılar güzel hakikaten, çeşit çeşit tatlılar var ama istediği kadar yiyemiyorsun. Yok şekerin oynuyor, değil mi? Diyabet oluyor, kilo oluyor, kolesterol oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yine aynı şekilde işte sevdiğin bir şey oluyor, çay kahveyi seviyorsun. Ama çok içtiğin zaman belli, çarpıntı oluyor, uykusuzluk oluyor, gerginlik oluyor, oluyor da oluyor. Ve sağlığa zarar veriyor. Bunun için insanın tabii aklını yani Kur'an gözüyle bakarak her şeye değerlendirmesi çok önemli inşallah.
İnşallah. Bir sunum var galiba şimdi koalalarla ilgili.
Evet. Koalalarda da mucize var. Çok da sevimliler.
Evet.
Onu gösterelim inşallah.
Şimdi kör bağırsak koalanın sindirim.
Bir saniye evet.
Evet. Çok yönlü uzmanlar koalalar.
Çok da sevimli maşallah.
Avustralya'da yaşayan koalaların vücut tasarımları bulundukları çevrede ihtiyaçları olan kusursuz detaylara sahip. Minyatür bir biyokimyasal fabrika koalalar. Sadece okaliptus yapraklarıyla besleniyorlar. Okaliptus yaprakları yüksek miktarda lif ve çok az da protein içeriyor. Bu yapraklarda güçlü kokulu yağlar, fenolik bileşimler ve birçok memeli için yenilemez hatta zehirli olan siyanür niteliğinde maddeler de bulunuyor. Başka hayvanlar için zararlı olan bu maddeler koalanın vücudunda zehir etkisini kaybediyor. Çünkü koala çok özel bir anatomisi ve fizyolojisi olan bir sindirim sistemine sahip. Tıpkı diğer otçul memeliler gibi koalada da okaliptüslerin ana maddesi olan selülozu sindiremiyorlar. Ancak bu işlemi onun için selülozu sindirebilen ve koalanın kör bağırsağında yaşayan mikroorganizmalar yapıyor. Bakın bu mikroorganizmalar olmasa koala yaşamını devam ettiremiyor. Koalanın kör bağırsağı kalın bağırsağına açılır ve çok büyüktür. Öyle ki kör bağırsak bağırsağın toplam uzunluğunun yaklaşık %20'sini oluşturur. Uzunluğu 1.8 ile 2.5 metre arasındaymış. Kör bağırsak koalanın sindirim sisteminin en ilginç parçası. Yaprakların sisteminden geçişi burada geciktiriliyor. Bu gecikme sayesinde kör bağırsaklardaki mikroorganizmalar faaliyete geçip selülozu koalanın faydalanacağı hale getiriyorlar. Bu haliyle koalanın kör bağırsağı biyokimyasal bir fabrikaya benzetilebiliyor. Selüloz bu fabrikada işlenirken yağlar ve zehirli niteliğe sahip kimyasallar başka bir fabrikada yeni yani karaciğerde süzülmeye uğrayarak etkisiz hale geliyor. Bakın çok detaylı bir sistem. Mikroorganizmalar ayrı çalışıyor. Onun için bir bekletilme oluyor yapraklar. Burada detaylarını görebiliyoruz. Su dengesi var ayrıca koalanın. Avustralya yerlileri aborjinlerin dilinde koala su içmeyen anlamına gelir. Çünkü koalalar hiç su içmezler. Koalanın özelliği nedeni okaliptüs yapraklarını yemesidir. Okaliptüs yapraklarındaki serbest su içeriği %40 ile %65 arasında değişiyor. Bu oran %40'ın altına düşmez. Çünkü su içeriği %40'ın altına düşen yapraklar kuruyarak ölüyor. Bu özellikleri sayesinde okaliptüs yaprakları doğal olarak koalaya yeterli miktarda su sağlamış oluyor. Gerçekten bakıyoruz koalalar hiç o ağacın tepesinden inmiyorlar. Yani evet. O bütün yaşamları orada, bütün besinleri de suyu da zaten yapraktan aldıklarını görüyoruz. Şüphesiz sadece yaprakların bol su içermeleri tek başına yeterli değil. Koalanın okaliptüslerdeki suyu kullanabileceği bir vücut yapısına da sahip olması gerekiyor. Koalanın son derece kusursuz tasarlanmış su kaybı kontrol sistemi var. Tabii tasarlanmış derken Allah bir anda yaratıyor ama yarattığı her şeyde de bir tasarım oluyor. Koalalardaki su kaybı böbrekler tarafından kontrol ediliyor. Ancak daha önemli olan koalanın sindirim sisteminin su tutma özelliğinin olması. Bu sayede koala vücudunun aldığı suyun oldukça az bir kısmını evet, kullanıyor evet. Herhalde. Evet. O şekilde devam ediyorsa gerek. Yani burada yine çok büyük mucizevi bir yaratılış var. Yani bağırsaklarda yapraklar ayrıyetten bir bekletiliyor. Orada mikroorganizmalar daha rahat işlev görsün diye. Yani çok enteresan bir şey bu. Yani vücut nereden bilsin orada bağırsağın içerisindeki işte mikroorganizmaları ve bunun bu mikroorganizmaların okaliptüsü koalanın işe yarayacak hale getirebileceğini ve bununla ilgili ihtiyaçları olan süreyi nereden bilebilir? Değil mi vücut? DNA bunu nereden bilebilir? Evet. Ayrıca suyu kullanma özelliği var. Okaliptüsün içerisindeki suyu kullanması gerekiyor. Bunun için de ayrı bir sistem var. Burada hep detayları incelediğimizde Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz inşallah.
Evet. Yani
bir evet. Videomuz vardı bu arada. Bunu da hazırlayabilirsek varsa eğer.
Evet. Kaplan derileriyle ilgili.
Sanırım evet.
Evet. Hazırsa gösterelim.
Bunları biliyor muydunuz? Kaplanların ayırt edici özellikleri postları. Her kaplanın postundaki ve yanaklarındaki çizgilerle kaşları, insanların parmak izleri gibidir. İnsanlardaki parmak izindeki şekiller ve detaylar tamamen kişiye özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan tüm insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Nasıl insanlarda parmak izi her kişide farklı şekillere sahipse ve ayırt edici oluyorsa, aynı şekilde kaplanlardaki çizgiler de sadece tek bir kaplana aittir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla, onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
Maşallah. Şimdi insandaki parmak izi değil mi? Canlılarda kendilerine has bazı işaretler, özel işaretler yaratılmış. Bir tanesini daha örneğini verelim. Bitkilerde de barkod sistemi var. Barkod da biliyorsunuz yani insanlığın son birkaç 10 yılda keşfettiği bir sistem. Değil mi? Oradan bir özel bir işaret çıkıyor. Yani barkodlama sistemiyle. Bu adreslerle ilgili olabilir. Aldığınız mesela bir marketten alışveriş yapıldığı zaman barkod okuma sistemiyle değil mi? Onun ne olduğu, hangi cins bir ürün olduğu, fiyatının ne olduğu hemen belirlenebiliyor elektronik sistemlerle. Bakıyoruz bunun daha da iyisi. Mesela bitkilerde 100 milyonlarca yıldır var. Onunla ilgili bir bahsedelim isterseniz. Bitkilerdeki barkod sistemiyle tüm canlıların biyolojik gelişimleri için gerekli genetik bilgiyi her hücre çekirdeğinde bulunan DNA taşıyor. Gen ise canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan DNA'nın küçük bir parçasıdır. İşte bitki hücrelerindeki DNA molekülü içinde de ondan daha küçük bir parçacık olan gende gizlenmiş bir şifre bulunur. Bitkilerin çoğunluğunu birbirinden ayırt etmek için kullanılabilecek olan bu gen, içerdiği şifre özelliği sebebiyle adeta günlük yaşamımızda kullandığımız barkodlara benzer. Bilim adamlarının MATC adını verdikleri bu genin DNA dizilimi her bitkide farklıdır. Bakın her bitkide farklı olan bir genetik şifre var. Özel, ona has. Bu da bizlere dünya üzerinde milyarlarca bitkiye ait milyarlarca şifre olduğunu gösterir. Üstelik bu özelliğiyle bile mucizevi olan genin içerdiği değişik şifreler sadece farklı bitki türleri ile sınırlı değildir. Aynı tür bitkilerin farklı alt çeşitleri de farklı şifreler içerir. Yani alt türleri de belirleyici bir özelliği var. Oradan da anlaşılabiliyor. Aynı türdeki bitkilerin bile her çeşidinin kendine has ayırt edici barkod geninin olması Rabbimizin alim, her şeyi çok iyi bilen ve fatır, yaratan, icat eden ve bedi, örneksiz yaratan isimlerinin bir tecellisidir. Şeytandan Allah'a sığınırız. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir diye buyuruyor Yüce Rabbimiz inşallah. Ve bu şekilde bu gendeki olan incelemelerle değişik bitki türleri, hangi cins, hangi türe ait bunların hepsinin tespit edilmesi mümkün hale geldi. Fakat bu da bir mucize. Yani bitkide o bitkiye has, o türe has bir şifre var. Şimdi bu tabii bir yaratıcının varlığını gösterir. Tıpkı parmak izi gibi. Nasıl her insana has bir parmak izi var, değil mi? Her insanda farklı. Hatta tek yumurta ikizlerinde bile farklı. Yani bütün genetik bilgisi aynı olmasına rağmen parmak izleri, sadece parmak izi farklı. Yüzündeki ben aynı oluyor, saçının rengi aynı, gözünün şekli hepsi aynı oluyor. Ama parmak izi farklı oluyor birbirinden. İşte bu Allah'ın yaratma sanatı. 7 milyar insan var. Bundan önce de milyarlarca insan yaşamış. Bundan sonra yaşayacak olanların hepsinin parmak izi farklı oluyor birbirinden. Biliyoruz çünkü bugüne kadar hep böyle olmuş. Bundan sonra da farklı olacağını biliyoruz. Onun için zaten kriminolojide kullanılıyor. Bitkilerde de aynısı çıktı. Üstelik genetik bir şifre bu. O gen, o bitkiye has bir şifre taşıyor. Tür değiştiği zaman şifre de değişiyor. Alt türleri aynı türün yine değişiyor. Aynı çeşit orkideleri mesela almışlar, incelemişler. Farklı olduğunu anlamışlar. Çok benziyor birbirine ama farklı özellikleri gösterdiğini şifrelerinden anlamışlar. Aynı türün alt grupları olduğunu. Bu tabii yaratılış mucizesi. Hiçbir şekilde evrim olmadığını gösteriyor. Değil mi? Evrim. Yani bir şifre bir şeyden diğerine aktarıldığı zaman kopyalama sistemi var. Aynısıyla olması lazım. Öyle olmuyor. Allah'ın özel yaratma, öyle bir sistemle yaratılmış ki her biri farklı olarak işaretlenmiş canlıları. İnsanların mesela aynı şekilde. Yani bu kadarcık bir alanda farklı desen var. Kaç tane? Milyarlarca. Değil mi? Yani çiz deseler bize ne kadar çizebiliriz böyle? Yani hadi diyelim taş patlasa derler. Yüzlerce çizdin, tıkanırsın yani değil mi? Nasıl çizeceksin? Bir de muntazam olacak, öyle karma karışık bir şey değil. Böyle hep belli, güzel böyle bir şekille, estetik bir şeyle var şekli, parmak izinin. Ama herkes de farklı. Birininki birininkine uymuyor. Hatta tek yumurta ikizlerininki bile uymuyor. Çok açık bir şekilde. İşte evet. Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz biz detaylarda. İnşallah.
Biraz daha ayrı zamanda devam edelim.
İnşallah.
Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Hazreti Mehdi ve talebeleriyle ilgili verdiği bir tarif var. Biraz ondan bahsedeyim ben. Şimdi 100 sene sonra gelenler diye Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nden çok tabii muhteşem bir insan, çok değerli bir insan Bediüzzaman Hazretleri. Söylediği şeylerin tamamı şu ana kadar çıkmış bir insan. Ve Hazreti Mehdi dönemini de adeta görmüş gibi net bir şekilde zaten kendisi söylüyor Bediüzzaman Hazretleri'nin. Ben görmediğim hiçbir şeyi anlatmadım diyor Risale-i Nur'larda. Görmüş şekilde Hazreti Mehdi'ye ve talebelerine adeta bir mektubu var, bir seslenişi var. Şimdi o bölümü ben okumak istiyorum inşallah. Bediüzzaman Hazretleri 1911 senesinde yazmış bu notları ve 100 sene sonra gelecek Hazreti Mehdi ve talebelerinden, yani 2011'e denk geliyor. Şu an bulunduğumuz seneye denk geliyor. Şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri, işte ben de sizinle konuşmayacağım, yani size cevap vermiyorum ben diyor. Şu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Yani Hazreti Mehdi ve talebelerine sesleniyor. Gelecekteki insanları 100 sene sonra yaşayacak Hazreti Mehdi ve talebelerine sesleniyor. 100'den ta 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında. Yani siz Hazreti Mehdi ve talebelerine, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerine yüksek, mübarek bir dönemde, İslam'ın yükselip hakim olacağı dönemde gelen insanlarsınız diyor. Gizlenmiş, sakitane, benim sözümü dinleyen ve bir nazarı hafiyi gaybi ile beni temaşa eden. Yani sizler benim sözümü dinleyen insanlarsınız diyor. Yani Risale'lerin diğer bölümlerinde söylediği gibi Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin Risale-i Nur'ların gerçek sahibi olduğunu bir kez daha vurguluyor. Said, Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmet vesaire size hitap ediyorum. Hazreti Mehdi ve talebelerine inşallah hitap ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz tergilafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani kendi döneminin İslam'ın kışı olduğunu, yani İslam'ın hakim olmadığı, Müslümanların birleşmediği ve Müslümanların güçlü olmadığı bir dönem olduğunu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynı zamanda olmadığını Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor. Sizi inşallah cennet asa bir baharda gelirsiniz. Yani Hazreti Mehdi döneminin son derece güzel olduğu, böyle adeta kıştan sonra gelen bir bahar gibi olduğunu, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olduğu ve Hazreti Mehdi talebelerinin vesilesiyle Müslümanların kurtuluşa erdiği bir dönem, bahar olarak nitelendiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncüsü olduğunu Bediüzzaman diğer Risale-i Nur bölümlerinde de bahsediyor. Burada da tekrar onu vurgulamış ve yaptığı çalışmalarla ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bir zemin hazırladığını, nur tohumlarını zeminize çiçek açacaklar. Yani tohumlarını Bediüzzaman Hazretleri'nin ektiğini bildiriyor. Ve Risale-i Nur'ları da tatbik ederek İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaklarını inşallah tekrar dile getirmiş Bediüzzaman Hazretleri. Sizden şunu rica ederim ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. Demek ki Hazreti Mehdi geldiği zaman Bediüzzaman Hazretleri vefat etmiş olacak. Buradan bunu anlıyoruz. O çiçeklerin birkaç tanesini mezar taşı denilen kemiklerimi misafir eden toprağın kabıcısının başına takınız. 100 sene sonra gelenler. 1911'de söylüyor bunu Bediüzzaman Hazretleri. Tabii bir kez daha bunu vurgulamış oluyor. Şu kalenin başında bir medrese-i nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan medrese-tüz zehrayı cismani bir surette bina ediniz demektir. Emir Dar Layıkası sayfa 343-344. Yani Bediüzzaman Hazretleri sırf mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin buradaki yazısını okuduğumuz zaman bile şunu görüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi değil. Bediüzzaman Hazretlerinden 100 sene sonra, yani 2000'li yıllarda, işte 2011'e denk geliyor, Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin faaliyette olacağı ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim edeceklerini anlıyoruz. Üçüncüsü, Hazreti Mehdi ve talebelerinin Risale-i Nur'ları bir program olarak kullanacağını ve onların üzerinden ve onları kaynak olarak kabul ederek insanlara tebliğ yapacağını yine anlıyoruz. Tabii burada aslında gerçekler çok açık. Yani Bediüzzaman Hazretleri ne hocası olarak kabul eden, yani nur talebesi olan kardeşlerimiz için şu anda Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin yeryüzünde olması gerekiyor. Yani bunu kabul etmeleri gerekiyor nur talebelerinin. Buradan bunu anlıyoruz inşallah.
Değil mi? Yani Üstad Hazretleri çok net bir şekilde şahsı manevi olmadığını, bir şahıs olarak geleceğini, ileriki bir zamanda geleceğini, görevlerini tarif ediyor, neler icatlarını tarif ediyor. Evet. Çok net bir şekilde söylüyor. Şimdi Risale-i Nur'dan okumaya devam edelim o zaman inşallah. Mesela mektubat bölümünde Hazreti Mehdi'nin zuhurunun kıştan sonra baharın gelmesi gibi Allah'ın bir adetullah olduğunu ifade ediyor. Yani Allah'ın adetullahında bu vardır. Kıştan sonra baharın gelmesi olarak ve olacaktır diyor. Allah'ın vaadi vardır. Mutlaka olacaktır. Hatta diyor muhbir-i sadık olan peygamberimiz söylememiş dahi olsa diyor bu mutlaka olacaktır diyor bu şekilde. Ve bir şahıs olarak geleceğini bildiriyor. Şimdi okuyalım. Cenab-ı Hak kemali rahmetinden Allah'ın bir rahmeti lütfu olarak şeriat-ı İslamiyet'in edebiyetine bir eseri himayet olarak her bir fesat-ı ümmet zamanında, her bir fesat çıktığında, bir bozulma olduğunda bir müslih veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutbu azam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Bu hep böyle olmuştur diyor geçmişte. Elçiler, müceddidler, mürşitler göndermesi diyor. Allah'ın insanlara bir lütfu, bir nimetidir. Üstad da bu gerçeği hatırlatıyor ve her devirde Allah muhakkak bir zat gönderir diyor. Zatları göndermiş. Fesadı izale edip, bu fesadı durdurup milleti ıslah etmiş. Din Ahmediye muhafaza etmiş, Ahmediye'yi muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cereyan ediyor diyor. Yani bu zatlar vesilesiyle kötülükleri engellemiş Allah. Durdurmuş, kötülükleri durdurmuş. İnsanlara hidayet erdirmiştir diyor. Madem bu Allah'ın bir kanunudur. Bu kanun ayrı zamanda da geçerlidir diyor. Yani bu hep böyle olmuş. Demek ki ayrı zamanda da böyle olacak diyor. Ve şöyle devam ediyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, ahir zamanda ki fitneler en şiddetli yaşandığı bir dönem olduğu için, ahir zamanın en şiddetli fitnelerin yaşandığı dönemde, elbette diyor Üstad, en büyük bir müçtehit, ihtiyaç hasıl olduğunda, müçtehit ayet ve hadislerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi ve önderi anlamına geliyor. En büyük müçtehit, bakın müçtehitlerin en büyüğü. Hem en büyük bir müceddit, müceddidlerin en büyüğü, müceddit de dini açıklayan büyük alim. Daha önce de müceddidler gelmiş, müçtehitler gelmiş ama en büyüğü olacak diyor Hazreti Mehdi için. Hem hakim hem Mehdi, hidayete vesile olan. Hocamız kendisi üstad mesela döneminde demişti, hakim değil. Hep yargılanan oluyor inşallah. Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi hakim olacak inşallah. Yönlendirici olarak inşallah hakim olacak, hidayete vesile olan. Hem mürşit, doğru yolu gösteren, hem kutbu azam, en büyük yol gösterici olarak bir zat-ı nurayı gönderecek. Nurlu bir zatı, yani bir zat var, bir şahıs var. Nurlu bir zatı, bir şahsı. Üstad şahsı manevi demiyor burada. Ruhani bir varlıktan da bahsetmiyor. Çok açık bir şekilde bir şahsı gönderecek diyor. Ve o zat da, devam ediyor Üstad, o şahıs da tek bir kişiden bahsediyor Üstad tabii ki o zat diyerek. Ehl-i Beyt-i Nebevi'den, yani Peygamber Efendimiz'in de soyundan olacaktır. Bir insan ancak Peygamber Efendimiz'in soyundan olabilir. Şahsı manevi Peygamber'in soyundan olmaz çok açık bir şekilde. Bir şahıs yine burada. Mehdi şahsı manevi olacaktır. Mehdi şahsı manevi olsa, yani üstad soyundan onu bahseder miydi? Değil mi? Soyundan bahsediliyor burada. Demek ki şahsı manevi değil, Mehdi şahıs. Şimdi üstad mübarek zatın, yani Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400'de gelişinin ve İslam aleminin kurtuluşa vesile oluşunun Allah'ın bir vaadi, kanunu olduğunu anlatmaya devam ediyor. Bakın Allah'ın vaadi ve kanunu. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyn es-sema vel arzın alemini, yer ile gök arasındaki alemi bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, nasıl hani bulutlar geliyor, bir anda geliyor, bir anda gidebiliyorlar bulutlar. Bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder, yatıştırır. Bir, bazen fırtına çıkıyor, bir anda durabiliyor fırtına, herkes bilir bunu. Ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini, örneğini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden. Yani Allah bir fırtına yaratır, bir kaldırabilir, bir bulutlar gelir, bir anda değiştirebiliyor diyor Allah. Gücü yeten Allah, her şeyi muktedir olan Yüce Allah diyor. Kadir-i Zülcelal, her şeye muktedir olan Yüce Allah. Mehdi ile de alemi İslam'ın zulümatını dağıtabilir. Yani zulümatın olduğu bir dönemde Mehdi ile Allah, her şeye gücü yeten Allah, Mehdi'nin zulümatını dağıtabilir. Yani işte tam bu şekilde Allah İslam aleminin içinde bulunduğu durumu da Hazreti Mehdi vesilesiyle düzeltecektir. Verdiği örneklerden yola çıkarak inşallah. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Yani Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Onun vesilesi İslam ahlakı dünyaya hakim olacak. Nasıl diyor Üstad bunu? Şöyle söylüyor. Mehdi ile de alem İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Allah'ın vaadi vardır. Allah'ın vaadidir. Vaadini elbette yapacaktır diyor. Mutlak olacak inşallah. Kudret-i ilahiye noktasında bakılsa gayet kolaydır. Yani bu Allah için çok kolaydır. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yani Allah'ın yaratış hikmetleri, yarattığı sebepler göz önünde bulundurulsa, yine o kadar makul ve vukua layıktır ki yine çok kolay ve makuldür. Allah'ın yaratış hikmetlerine bakıldığında çok kolay ve makuldür bu diyor inşallah. Eğer muhbir-i sadıktan rivayet olmazsa dahi, yani Peygamberimiz bunları bahsetmemiş olsa, söylememiş olsa, Mehdi ile ilgili müjdeyi muhbir-i sadık olan Peygamberimiz vermemiş olsa dahi, olsaydı dahi, yani verdiği haberi güvenilik olan Peygamberimiz zaten söylemiş de, olmasa dahi diyor, herhalde öyle olmak lazım gelir ve olacaktır. Ki söylememiş olsa dahi Peygamberimiz, Allah'ın kanunu gereği bu mutlaka olacaktır diyor inşallah. Diye ehli tefekkür hükmeder. Yani çok açık bir şekilde Allah'ın kanununa uygun olarak inşallah, ki Peygamberimiz de söylemiş. Nasıl diyor, bulutları bir anda getirip dağıtır, hava fırtınalıyken fırtınayı dindirebiliyorsa diyor, o zulümatı Mehdi ile dağıtacaktır diyor. Vaadi vardır diyor ve elbette yapacaktır diyor inşallah. Demek ki bir şahıs, Hazreti Mehdi gelecek, Allah'ın vaadi var, mutlaka gerçekleşecek ve her şeye gücü yeten Allah da o zulümatı dağıtacaktır diyor Üstad Said Nursi Hazretleri maşallah. Demek ki bu dönemin içinde yaşıyoruz. Bir kere senin okuduğunda da inşallah o dönem zaman olarak Üstad belirtmiş. O dönemde ölmüş olduğunu inşallah, değil mi? Mezarıma gelin diyor inşallah. Onu bildirmiş. Mehdi'nin çıkacağını bütün tarif etmiş yapacaklarını. Bakın en büyük müştehit diyor, en büyük müceddit, kutbu azam, hem hakim hem mürşid inşallah, değil mi? Mehdi, hem hakim hem Mehdi inşallah. Bir zat diyor kişi, bütün bu görevleri de yapacak ve gelmiş geçmiş müceddidlerin en büyüğü olacak. Müştehitlerin de en büyüğü olacak inşallah. Bütün mezhepleri kaldırarak Kur'an'ı aslına döndürecek çünkü inşallah. Peygamberimiz döneminde olduğu gibi, Peygamberimizin sünnetiyle aslı saadet döneminde olduğu gibi yaşanacak din gerçek anlamında. Barış, adalet, sevgi, barış, merhamet hakim olacak. Adalet bütün dünyaya inşallah. Ve bir zat var. O zatın geleceği zamanında kendi döneminden ileriki zamanda olduğunu, ölmüş olduğunu, o dönemde ölmüş olacağını bildirerek bildiriyor.
İnşallah.
Said Nursi Hazretleri inşallah.
İslam'ı tabi aslına döndürecek inşallah. Kur'an'daki hakikatleri anlatacak Hazreti Mehdi. Uktar Hocam'ın okuduğu gibi Bediüzzaman Hazretleri vaat etmiştir. Mutlaka vaadini yapacaktır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Nerede vaat ediyor Allah? Nur Suresi 55. ayette vaat ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır buyuruyor Allah. İnşallah.
Maşallah. Yani Allah hiç şüphesiz diyor. Eğer biri bu, yani Allah'ın vaat ettiğinden sonra haşa şüpheye düşerse haram olur. Zaten Allah hiç şüphesiz diyor. Allah sonsuz güç sahibi, mutlaka olacak diyor. Burada değil mi? Yani Allah'ın vaadi, Allah vaadinden hiçbir zaman dönmez diyor inşallah. Vaadi mutlaka gerçekleşecek. Olmuş bitmiştir inşallah. Herkes de inşallah 10 yıl içerisinde hepimiz Allah'ın izniyle inşallah hayatta oluruz. Hayatta olursak Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa'yı göreceğiz. İslam'ın dünya hakimiyetini göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Ve bütün alametleri de gerçekleşiyor. Peygamberimizin vahiy yoluyla bildirdiği alametlerin hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz maşallah. Çok net. Yani Hazreti Mehdi hayatta, faaliyette. Hazreti İsa hayatta ve faaliyette, anlaşılıyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımızı 22'den itibaren Kocaeli TV, ABA TV, A9 TV, HarunYahya.tv'den takip edebilirsiniz. İyi hafta sonları.